Herkese merhabalar, sevgiler. Malibu'lu Mekansızların 14. bölümüne hoş geldiniz. Okan Şenol bizimle. Abim ne habersin?
İyidir abi, ne olsun, aynı. İdare ediyoruz, seni sormalı.
İyidir ben de. Bir sürü güzel sorumuz var. Yoğun bir gündemimiz var. Ve açıkçası canımızı çok sıkan ve üzerine yeni yeni konuşabildiğimiz, hatta belki yine beceremeyiz, bir kaybımız var. Önce ondan başlayalım. Brom, ya şey, açıkçası o biraz da benim sorumluluğumdaydı. O vefat haberini aldığımız an açıkçası anında bir emergency yapabilirdik ama gerçekten hani sporla ilgili bir şeyler yaptığımız için ben hayatımda hiç podcast yapamadığım bir an olmadı benim. Yani kaybettiğinde çok üzülen, kazandığında da çok sevinen bir adam değilim. Öyle bir taraftarlık şeyim yok. Ama hayatımda ilk defa bir şeye üzerinde konuşamayacak kadar üzüldüm ya. Hani birkaç soru geldi abi, hani siz de yapsaydınız, ansaydınız diye. Açıkçası o biraz benim sorumluluğum ve ya bu iş hani içimizden gelmeden de konuşmuş olmak için konuşulacak bir konu değildi. Benim gerçekten boğazım düğümlendi yani. Çok kötü oldum ben. Ama bayağı bir gün geçti üzerinden. Ben senin Kobe Bryant'ını bir dinlemek istiyorum. Aramızda birkaç yaş var. Sonra ben de kendiminkini anlatırım.
Ya öncelikle şunu fark ettim ben. Yani daha önce benim çok yakın diyebileceğim herhangi bir kaybım olmamıştı. Ve hani televizyonda falan böyle çok yakınındaki insanları, kaybeden insanların o üzüntüsünü görünce o his bende oluşmuyordu. Yani bu insanlar neden bu kadar üzülüyor diye düşünüyordum. Kobe yaklaşık bir 10 yıldır falan, hiç yoksa en küçüğümüzün bile hayatında olan bir figür. Her gün hani televizyonlarda izlediğimiz, bir şekilde ismini duyduğumuz, bir şekilde gördüğümüz, hayatımızın kesiştiği bir isim oldu. O yüzden mi bilmiyorum. Yani Kobe Bryant'ın kaybını hakikaten böyle alemden birini, çok yakınındaki bir arkadaşımı kaybetmiş gibi üzüldüm. Yani Kobe'nin belki bu farklı figürlerini konuşmak gerekiyor. Çünkü insan olarak Kobe Bryant çok başka bir insan. Baba olarak çok başka bir karakter. Basketbolcu olarak zaten hani bizim burada 1,5-2 saat boyunca konuşabileceğimizin çok daha üstünde bir basketbolcuydu. Ama tüm bunların ötesinde bir figürdü yani. Hakikaten o ikon diyebileceğimiz isimlerden biriydi. Biz tabii burada biraz daha Lakers'lı olarak çok daha yakından takip etme şansını bulduk kariyerini. Ve yani bir oyuncunun kariyerini takip ederken sadece attığı sayı veya işte aldığı reboundu falan takip etmiyorsun. Onun yaşam şartlarını takip ediyorsun. Neler yapmış, neler işte nerelere gitmiş, neler hayatın güncel hayatında neler yapıyor, onları da görebiliyorsun. Hakikaten Kobe Bryant yani normal bizim tavrımızdaki bir Lakers'ın hayatının önemli bir parçasıydı. Ve yani ben o kayıp haberini, Kobe Bryant'ın kaybettiğimiz haberini WhatsApp grubumuzda aldım. Şey oldu yani, bir 3-4 defa falan okudum haberi. Hani Kobe Bryant işte helikopter kazasında hayatını kaybetti. Cümleyi anlıyorum ama tepki veremediğimi fark ettim. En sonunda bir ne diye bağırmışım emin içinde. İşte haber doğrulatmaydı, şuydu, buydu derken hakikaten yani o senin de dediğin gibi ne basketbol izlemekten zevk aldım o bir hafta. Ondan sonra herhangi bir spor aktivitesine karşı spor müsabakası izliyormuşum gibi davranamadım nedense. O çok çiğ geldi yani. Hani neden oynanıyor bu basketbol? Hani oyuncuların amacı ne? Bu oyunu en iyi şekilde, en üst seviyede 20 yıl boyunca oynayan adam bile bunun tadını çıkaramadıysa hani şampiyonlukları neden kovalıyoruz? İşte Anthony Davis şunu yapmış, neden bahsediyoruz? Bir boşluğa düştüm yani, onu hissettim. Ama sadece hani Lakers için de değil, sadece NBA için de değil, tüm basketbol ve spor dünyası için çok büyük bir kayıp oldu. Bir figürünü kaybetti bütün spor ailesi. Şunu fark ettim ayrıca bir de, onu da yani bu podcast'i konuşurken Kobe Bryant'ın bölümünde neler konuşmamız gerektiğini hakikaten iki haftadır falan aklımda toparlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen kelimeler çok bir şey ifade etmiyor ama hani bir şekilde de anmamız gerekiyor diye. Şunu fark ettim ben. Yani Türkiye'de son 10 yılda pek çok ünlü simasını kaybetmiştir herhalde. Ve bu ünlü simaların önemli bir kısmı da hani Türkiye'nin ortak değeri diyebileceğimiz insanlar oldu. Fakat o insanların arkasından bile yeri geldi. Hani şucuydu, bucuydu, şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı diyerek bir ötekileştirme yoluna gidildi Türkiye'de. ölünün arkasından yapıldı bu. Yani çok tüm Türkiye'nin değeridir diyebileceğimiz insanların üzerinde yapıldı bu. Kobe Bryant'ın haberini aldıktan sonra ne işte Türk basınında ne dünyada ben hani arkasından olumsuz bir şey konuşan herhangi bir insan görmedim. Tabii ki 3-5 belki küçük bir şey olmuştur ama yani genel manada işte herkesin bu kaybı içinde yaşadığı nasıl olur dediği ve hakikaten Türkiye'nin yas tuttuğu bir isim oldu Kobe Bryant. Belki de milyonlarca hani binlerce kilometre öteden bu etkiyi gösterebildi hayatımızda. Yani spor çok güzel bir şey. Spor tüm saflığını koruduğu zaman hiç alakası olmayan insanları bir araya getirebilen, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetmiş bir insana tüm Türkiye'nin üzülebildiği bir aklımda. Yani Kobe Bryant'ın yasını bütün spor severler olarak tutabilmemiz bile bence sporun hala bir şekilde de olsa ülkemizde temiz kaldığının göstergesi. Tabii ki arada hani futbol olsun, basketbol olsun taraftarlık duygusu ön plana çıkıyor. Bazen hani söylememiz gereken şeyleri söylüyoruz vesaire ama spor bizi bir araya getiren bir unsur ve bunu Kobe Bryant'ın üzerinde de gördük. Kaybı üzerinde çok konuşulacak bir şey yok aslında çünkü ne sen ne ben burada bir şey söylersek çok ifadesi kalacak yani. Yetmeyecektir ve kendimiz de açıklayamayacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Ama hani gerçekten benim hayatımda üzüldüğüm, en çok üzüldüğüm 2-3 kayıp arasına girer ve yani gerçekten hani televizyonda gördüğümüz için mi veya çok uzun bir süre hayatımızın bir parçası olduğu için mi bilmiyorum ama çok yakınımdaki bir insanı kaybetmiş gibi oldum. Bilmiyorum ya hani bir şey de söyleyemiyorum açıkçası. Böyle de planlamamıştım aslında konuşacaklarım ama çok büyük bir figürdü ve hakikaten insan inanamıyor. Hani bazı insanların öldüğüne inanamazsın çünkü bir şey gibi gelir. O insan yaşamıyormuş gibi gelir. Ölümsüzmüş gibi gelir. Kobe Bryant öyleydi ve bunu da zamanla artık kabul edeceğiz herhalde.
Brom, şahane özetledin. Ben de yani benim hakikaten NBA izlememin sebebi ben çok futbol izleyen ve yani oynayan, babam oynuyordu. Ben çocukken babasının halı sahasını izleyebilen nesildenim. Şimdi öyle pek göremiyorum artık. Çok futbol ağırlıklı bir ailenin yine futbol izleyen, futbol seven, futbol oynayan bir çocuğuydum. Ben bir NBA maçı özetini başka izleyecek bir şey bulamadığımda izliyordum ve o an şey fark ettim. Kanal D'de olması lazım. Kobe Bryant'a tepki gösteriyordu Lakers taraftarı. Hani eğer Shaq'ın ayrıldığı sezon olması lazım ya da Shaq'la kavgasının ayyuka çıktığı sezon. Ve şeyi gördüm, herif o tepkiyi aldığı maç tek başına aldı o maçı. Yani benim izlediğim o özeti tek başına koparmıştı ve ben hani böyle bir anti kahraman gördüm. Yani Tom ve Jerry'deki Jerry gibiydi herif. Ve böyle kusursuz bir kötü karakter gibi gelmişti o çocuk aklımda bana. Ondan sonra kendisi de bu karakterin üstüne gitti ve ben hani öyle bir personaydı ki o hakikaten herkes kendi ilhamını alabilirdi. Mesela hani şeytansan şeytan gibi etkilenirsin ondan, meleksen melek gibi etkilenirsin. Gerçekten çok değişik bir adamdı. Hem çok karizmatik, hem çok yakışıklı, hem müthiş bir sporcu, hem müthiş bir teknik, hem müthiş bir kabiliyet, hem müthiş bir çalışma azmi, hem müthiş bir kazanan, hem de çok kötü bir kaybeden, yani hepsini ucuca ekleyen ve hepsinden kendine çok büyük bir böyle adam, tek başına bir spor ekosistemiydi resmen. Hem ona hem de yani gördüğüm, tanıdığım, biraz da okuduğum kadarıyla kızı da kendisi gibi bir karaktermiş. Hani Kobe Bryant'in bir oğlan, erkek evlada ihtiyacı yok, ben halledeceğim diyebilen, böyle hakikaten kendisi gibi, hani ben de öyle bir kızım olsun isterim yani, öyle bir karakter. Çok üzüldüm hakikaten. Benim de hani yaşım 31-32 ve gerçekten hayatımda şu ana kadar, ki ben birkaç akrabayı da kaybettim, en çok etkilendiğim ölümlerden biriydi. Belki de birincisiydi. Onu da anlıyorsun.
Bir de şey var yani, tabii ki her ölüm kendi içerisinde bir trajedi barındırıyor ama hani Kobe Bryant işte 37 yaşında, neyse 40 yaşında, hayatının 20 yılını tamamen gece gündüz demeden, yaz kış demeden basketbola adadı ve kariyerini bitirdikten sonra basketbolu tamamen kesti Dedi ki ben kendi işime odaklanacağım, aileme odaklanacağım. İşte kızlarım var, onlarla ilgileneceğim falan. Yani parasını pulunu kazandı vesaire diyoruz, hani işte milyarder bir adamdı Kobe Bryant.
Ki Oscar ama, aldı yani o arada.
Tabii canım yani. Ama hani tüm bunları yapmışken hayatının ikinci sayfasından yeni başlamış bir insandı. Hani Kobe Bryant evet basketbolcuydu, şuydu, buydu, süperstar falan ama hani baba olarak veya işte eş olarak hayatının o sayfasına yeni başlamış bir insandı ve tüm bunların tadını çıkaramadan bu şekilde vefatı ayrıca üzüyor. İşte kızı çok ayrı bir karakter. Hakikaten babasının işte sadece basketbol stilini değil, karakterini de kendine barındıran. Büyük ihtimalle profesyonel olarak basketbolculuğu tercih ettiği takdirde WNBA'de de çok büyük etki yaratacak bir isimdi. Sadece bu işte basketbol olarak değil. Yani işte kadın haklarından falan bahsediliyor. Orada atılması gereken çok büyük kadınlar var WNBA'de de. Belki onlara öncülük edecekti o işte Bryant isminden yola çıkarak. Onun yanı sıra hani videolarını falan izliyoruz. Ne kadar iyi anlaşıyor ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla vesaire. Tüm bunları da bir araya getirince hakikaten tüm bu hikayelerle birlikte aşırı trajik bir vefat oldu. Diyecek bir şey yok ya. Çok şey kaybetti bence spor. Sadece Kobe Bryant özünde de değil yani. O figür olarak çok şey kaybetti.
Diyelim ve ben o zaman programa şimdi başlıyoruz aslında. Menüyü vereyim. All-Star arasına kadar Lakers'ı bir konuşalım. Bence hani ben istatistikleri de çıkardım sana. İnce ince onlarla da soracağım. Sen benden muhtemelen daha fazla maç izlemişsindir. Hem araya All-Star arası girmişken oraya bir bakarız. Ondan sonra trade deadline'de buyout piyasasına bir göz atarız. Lakers ne yaptı? Daha doğrusu ne yapmadığı konuşuruz. Sonra fikstürümüze bir bakarız. Çünkü hani Denver maçından sonra bayağı artık Batı birinciliği için çok net favori bir takımız ve hani biraz playoff'taki potansiyel rakiplere de bakabiliriz. Ondan sonra da 8-10 tane sorumuzu cevaplar yürürüz. O zaman ben ilk sorumu sana sorayım. Ondan sonra istatistikleri paslayayım. All-Star arasına kadar nasıl bir Lakers gördük? Benim gördüğüm açıkçası playoff'ta oynayacağı oyunu denemeye başlayan bir Lakers'tı. Hakikaten hani mesela savunmada bir tık daha sanki ipleri biraz daha salan ama hücumda daha keskinleşen, çok yüzdeli bitiren, bir tık daha tempoyu yükselten, hani biz 20. 22. pace'de Lakers'ları konuştuk seninle. Şu an pozitif yarısındayız. 13. olmamız lazım. Yani yavaş yavaş vidaları zaten sıkılı başlamıştık. Yavaş yavaş son akorları yapan bir Lakers var gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun bro?
Ya şimdi şöyle, Lakers aslında savunmada biraz sert başladı sezona. Bunun da tabii getirisi götürüsü var. Çünkü Lakers işte geçen 3-5 sezondaki gibi çok genç bir takım değil. Hatta büyük kısmı veteranlarla oluşan bir takım. Dolayısıyla biraz trade-off olayı oluyor. Yani savunmada tıkarsan vücutta biraz daha tempoyu düşürüyorsun ki o takım 82 sezonu öyle kurgulasın. 82 maçlık sezonu öyle kurgulasın diye. İlk yarının, hani All-Star arasına kadar olan kısmın ikinci yarısında daha ziyade hani savunmada işte de biraz daha salan. Hücumdaki o çeşitliliğe biraz daha önem veren bir takım gördük. LeBron James'in tamamen ipleri eline aldığı, Anthony Davis'e zaman zaman işleri bıraktığı, fakat canı isteyince de hani gerektiği zaman da ortaya kendini koyduğu bir performans gördük. Burada tabii zaten LeBron James ve Anthony Davis'in, yani 50 maç falan olmuştur sezonun şimdiye kadar bir kısmı, kendilerini %100'le vermediklerini çok bariz bir şekilde görüyoruz. Özellikle LeBron James zaten son 10 yıldır falan neredeyse kendini bu şekilde playoff'ları hazırlayan bir isim. Kariyerini de böyle uzattı hatta. Dolayısıyla Anthony Davis'i de o mantık girmiş ki hani biz normal sezonda bir şekilde kendimizi playoff'lara atalım. Ondan sonra zaten şampiyonluğun 2-3 adayından birisiyiz. Ondan sonra da artık iş günlük performansa kalır gibi düşünüyorlar biraz da. Hücumda aslında konuşmamız gereken birkaç nokta var. Çünkü özellikle dediğim gibi All-Star arasına kadarki kısmın ikinci yarısında işte Daniel Green ve Kyle Kuzma'da düşüşleri görmeye başladık hafiften. Bununla birlikte Rondo sakatlıktan çok iyi gelmişti bence. Hatta istatistiklerine falan da yansımıştı bu üçlü birisinde vesaire. Ama daha sonraki kısımda yine işte neden bir rol oyuncusu olduğunu hatırlattı bize. dalgalı bir performans gösterdi. Lakers'ın şu an yani sezonun ikinci arasında biraz daha playofflarda hangi beşlerle nasıl kalabileceğini ve artık kime ne kadar süre verebileceğini net olarak belirlemesi gerekiyor. Çünkü hani takasta bir şey yapmadık ve bu takımın hücum opsiyonları aslında sınırlı. Yani LeBron James ve Anthony Davis tabii ki çok önemli hücum opsiyonları ama üçüncü, dördüncü bir ismi sayamıyorsun. Ve karşımızda da en kötü bir Clippers, bir Bucks olacak gibi gözüküyor şu anda. Dolayısıyla yani Lakers kendi içerisinde hani 10-12 kişilik bir rotasyonla çözebileceği çoğu problemi çözdü gibi. Ama sezon başındaki problemlerin çoğu hala devam ediyor ve bunları net bir cevap bulamadı. Bulabileceği işte takasın son günü vardı. Hamle yapmamayı seçti Rob Pelinka. Şu an buyout piyasasına bakıyoruz. Orada da çok hani ihtiyacımızı %100 giderebilecek diyeceğimiz isimler yok. Dolayısıyla artık All-Star haftasından sonra bugünden itibaren sezon bizim için tekrar başlıyor. Rollerin net bir şekilde oturması ve artık kim ne yapıyorsa göstermesi gerekiyor biraz daha.
O zaman zıplıyorum istatistiklere. Benim dikkatimi çekenlerden notlar aldım. Tabii hepsini saymayacağım katip gibi. En çok asist yapan dördüncü takım olmamız, bu zaten sene başından beri çok hoşumuza giden bir şey. Rebound'da bir ara çok kötü düşmüştük. 7. sıradayız şu an. Blok, ligin en çok blok yapan, en birinci, en fazla top çalan 5. takımıyız. Bu genelde çok iyi savunma yapan takımlarda bu istatistikleri pek görmeyiz. Benim en çok şaşırdığım şey bu. Takım hem pozisyonu iyi savunuyor, yani potayı iyi koruyoruz, hem de bunu yani normalde pek o hamleyi yapmaya ihtiyaç duymaz ya takımlar. İyi savunma yapan takım aslında, hatta ara sonu çok söyler. Yani savunma aslında bir blok aslında çok savunma istatistiği değildir der o. Katılıyorum ben de onu söylediğine. Ona rağmen buralarda da yükseğiz. En yüksek yüzdeli hücum eden takım ve yani gerçek bir şampiyon takım istatistiği vereceğim. Ofansif ratingde 2, defansifte 5. Yani ikisinde de bu kadar tepede olduğumuzu ben yani NBA izlemeye başladığımdan beri pek hatırlamıyorum açıkçası. Pace'de de yavaş yavaş yükseldik dediğim 13.ymüşüz zaten. Yani bu takım...
Sezona çok yavaş başladık biz ya.
Aynen abi. 25-23 öyle gidiyordu. Ve hatırlıyor musun, ilk programda biz şeyden çok korkmuştuk. Hakikaten çok mu post temelli bir takım olacağız diye. Ama ya aslında burada bu istatistiklerin yanında da Vogel'ı da konuşmak lazım. Artık koçun hani... Tamamı coaching mi bu işin, emin değiliz falan diyorduk ya. Artık herhalde ona ikna olmuşuzdur. Ne diyorsun Vogel hakkında?
Frank Vogel aslında sezona çok iyi başladı. Pardon. Çünkü yani son 5-6 yılımızı bildiğimiz için ve LeBron James'in geçen sezonluk Walton'la nasıl yönlendirildiğini de bildiğimiz için koçun aslında o kadar önemsiz olmadığını fark etmişti Lakers taraftarları. Frank Vogel da bu beklentiyi aştı aslında. Çünkü hani Ty Lue mu gelecek, o mu gelecek, bu mu gelecek derken sıfırdan çıkmış ve bir anda sözleşme imzalamış bir isim. Sezonun şu anda kurgulama aşamasında ben herhangi bir problem yaşadığımı görmedim. Fakat hani belki o istatistiğe de değiniriz sonra. Lakers'ın playoff'ta işte veya konferanslarda yüksek sıralardaki takımlara karşı galibiyet konusunda bir problemi vardı. Bunun temel problemlerinden biri aslında Frank Vogel'ın maç içerisindeki ayarlamalarda biraz gecikmesi. Cevap verememe konusunda sıkıntı çekiyor. Tabii bunda pardon tekrardan. Bunda biraz da hani elindeki malzemenin yetersizliği ön plana çıkıyor. Fakat mesela Rajon Rondo'nun sürelerinin hala 20 dakika civarında olması ve Alex Caruso'nun hatta savunmada çok fazla direnç koyarken hala bu sürelerinde bir artışa gidemememiz, Danny Green'in, Kyle Kuzma'nın rollerinde hala osulmamış olması gibi durumlar bu takımın aslında potansiyelini uzun vadede de kısıtlayan durumlar. Ve Vogel'ın da artık 50 maç geride kalmışken bence bunlara biraz daha çare bulması gerekiyor. Sonuç olarak savunmadaki efor evet biraz coaching'e bakıyor. Sadece oyuncu performansları özetleyemeyiz. Hücumdaki çoğu noktada biraz da coach etkisi olduğunu söylemiştik. Yani LeBron James ve Anthony Davis elinde bulunduran bir takımın hücumda bu kadar üretken olması normal. Fakat geçen sezon üzerinde görmediğimiz çoğu ince ayarları Frank Vogel'ın çok iyi yaptığını fark ediyoruz. Ama hani şeye bakarsak uzun vadede bu takımın playoff'ta şampiyonluk kovalayan bir takım olduğu gerçeğiyle biraz da düşünürsek hala bu önümüzdeki 30-40 maçta çözülmesi gereken problemler var ve bunların başında da bence Fogel'ın maç içerisindeki ayarlamaları geliyor. Yani bazen cevapsız kalıyor önemli koşulara karşı ve bunu direkt eksi yazıyor. Çünkü hani Anthony Davis'le LeBron James'le playoff potasında olmayan takımlara karşı bir şekilde maç çözebilirsiniz. Ama mesela Milwaukee Bucks'a karşı veya işte Boston Celtics'e karşı o kadar kolay olmuyor. Orada da biraz coaching'e bakıyor durum. Orada da hani o artı yazamadı bence şu ana kadar.
Yani aslında çok güzel bir pasta yaptı ama henüz üstünün yani biraz daha süslenmesi lazım. O orada biraz yetersiz kaldı diyorsun gibi.
Ya öyle aslında ama hani bunu tamamen onun üzerine yıkmak da çok mantıklı gelmiyor bana. Hani bu aslında bir coaching problemidir takımda. Yani elinde senin sonuçta bir kadro var ve bundan bir şeyler çıkarman gerekiyor. Çıkarabildin mi? Şu ana kadar çıkaramadım diyebiliriz. Maç özelinde konuşuyorum bunu. Ama hani mesela şimdi Kuzma'nın bu kadar sınırlı bir performans vereceğini tahmin etmiyorduk biz. Hani 50 maçta en azından bir şekilde kendisine bir rol bulunması gerekiyordu. Bulunmadığı için bugüne performans olarak yansıyor bu. Aynı şekilde birkaç oyuncunun dalgalı performansları var. Yani elindeki malzemeye bağlı olarak da bu durum geçerli. Ama hani çok performans vermesini beklediğiniz oyunculardan da bu performans alamayınca kendisine de eksi yazıyor. Onu demeye çalışıyorum sadece.
Anladım. O zaman yavaş yavaş şeye geçelim mi? Hatta önce şunu soracağım. Yani şimdi biz yani Lakers'ı All-Star arasına kadar izledik. Hatta bu sabah da Memphis maçı var. Özledim, onu da açacağım, izleyeceğim erken kalkıp. Şimdi sezonun kalanında playoff'a kadar Lakers taraftarının beklentisi herhalde buyout'tan eli yüzü düzgün bir oyuncu düşürmek ve Danny Green'le Kuzma'nın rollerinin belli olup biraz oyunun cilalanması. Başka bir beklentisi yoktur herhalde. Yani temel bir sıkıntısı yok aslında takımın.
Yani evet, temel olarak şu andaki Lakers zaten şampiyonun 3 favorisinden birisi. Ama hani Milwaukee, Clippers ve Lakers takımlarına bakınca arada çok fark yok. Hani günlük performansı belirleyecek belki bu durumu. Ama hani Lakers şu an bu potansiyelin üzerine çıkabilir mi? Evdeki parçalarla çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla da artık Kuzma'dan mı faydalanır Fogel yoksa başka buyout'tan mı bir işin düşecek onu da bilmiyoruz. Ha, şöyle de bir durum var. Buyout piyasasına belki şimdi girmemiz gerekiyor. Çünkü hani Dion Waiters var, Mo Harkless var, J.R. Smith var. Bunlar belki aday olarak gözükebilir ama bunların da playoff'ta bizim ihtiyaçlarımızı ne kadar karşılayabileceği konusunda net bir fikrimiz var mı yani? Bence orası da soru işareti.
Ya bu Miami'den kontrat alıp sonra buyout edilen çocuk Tyler Johnson mıydı?
Abi Miami şeye gitti. Pardon, Tyler Johnson en son Phoenix'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir buyout görüşmesi vardı. Ama yani büyük ihtimalle piyasaya düşecek gibi.
Yani o da mesela el yüzü düzgün tatlı oyun kurucu yani. O da bizde iş görebilir aslında.
Yani evet, Westbrook da var aslında, olabilir ama ya bir de gerçi şöyle bir durum var şimdi ben aslında böyle düşünmüyordum normalde ve bu hani 5. 6. 7. oyuncuların yokluğu şu anda Lakers'ta biraz soru işaretiydi bende ama geçen Reddit'te dolaşırken biri yazmış yani sonuçta LeBron James ve Anthony Davis 40 dakika oynayacak playoff'larda hani 8 dakikanın bizi ne kadar bozabileceği konusunda net bir fikrimiz de yok aslında. Hani LeBron James oynayabildiği kadar oynayacak ve bu takıma ikinci bir oyun yönlendirici gerekiyor ama bu kadar mı gerekiyor? Orası da bir soru işareti bence. Yoksa hani mesela Tyler Johnson olabilir bu takıma. Çünkü birinci, ikinci diyelim top yönlendiricilik şartını sağlıyor. Şutu vardı Miami'de. Bir şekilde katkı sağlayabilir ama hani 6. ve 7. oyuncuların gerekliliği şu anda bence kağıt üzerindeki kadar büyük değil playoff penceresine bakacak olursak. Ama hani daha büyük bir problem var mı? Var. 4. ve 5. oyuncularımız ne kadar belli bizim playoff olacakken yani.
Doğru valla.
Şimdi... Yani şu an şey diyemiyoruz hani Kuzma mesela normal ideal sezon başındaki tabloya bakacak olursak Anthony Davis 5 oynarken Kuzma'yı 4'e çekeriz. Ondan hem skor katlısı hem işte üçlük katlısı alırız. Şeyi de yayarız diyorduk. Spacing'i de sağlarız diyorduk. Ama mesela Kuzma'nın şu anki hali yani belki onu ayrı bir parantez açmak gerekiyor ama altısından çok eksik ediyor sahada. Bu da hani hamle şansını azaltıyor ve potansiyeli düşürüyor bence playoff için.
Katılıyorum. Yani o yüzden de iyi bir kısa ile Yani çok kısa bir 5'in 5 numarası Anthony Davis gibi yapabiliriz arada. O da o yüzden Tyler Johnson haberlerini paso kolaça ne diyorum. O adam buyout edildi ya.
Ben en son Phoenix'te görüşüyor diye okumuştum ama yani eli kullandıdır en kötü. Yani büyük ihtimalle Lakers ilgilendiğini bir şekilde belli etse piyasaya düşer Tyler Johnson. Ama şey varmış galiba, J.R. Smith büyük ihtimalle buyout'tan alacağız. Şeyi görmüşsündür belki, J.R. Smith geçen gün dedim dün hatta, Lakers'la workout'a çıkmış. LeBron James de hemen Instagram'dan story atmış. Adamım işte ne zaman başımız sıkışsa topu sana verirdik, üçlük atardın, bizi çözerdin gibisinden. J.R. Smith büyük ihtimalle buyout'tan çekeceğimiz bir isim olacak. İkinci isim olursa da Dion Waiters gibi gözüküyor şu anda.
Allah'ım ya Rabbim, yine puştu pezevengi dolduruyoruz takımı, affedersin.
Ya abi şey oldu ya bu, mesela Dwight Howard'ın durumu bence biraz insanları şaşırttı. Yani bu kadar iyi bir performans göstermesini kimse beklemiyordu. Çok büyük bir kişisel gelişim gösterdi ve şu anda hakikaten kontratının üstünde oynuyor Dwight Howard. Ama mesela yani Dion Waiters o gelişimi gösterecek mi? Çünkü bu adam 2 ay önce yani ot çektiği için kadro dışı kaldı. Sonra kendisine ot öneren arkadaşın ismini vermediği için tekrar kadro dışı kaldı yani. Hani her isme Dwight Howard'a güvendiğin gibi güvenemezsin ve bu takım şampiyonluk adayı diyoruz. Clippers gibi önemli bir rakibin de kadrosunu o kadar güçlendirmişken J.R. Smith ve Dion Waiters'in hangi problemini çözecek? Bence o da bir soru işareti yani. Evet, Dion Waiters çok iyi bir üçlükçü ve LeBron James'in yanına ne kadar üçlükçü koyarsan o kadar performansı artıyor. Ama Dion Waiters o Dion Waiters olarak dönecek mi? Çok düşük ihtimal bence.
11-12 Galatasaray gibi bir şey kuruyoruz ya.
Hakikaten yani sonuçta mesela Dion Waiters dediğimiz adamın prime'ı da hakikaten 3 yıl önce falandı yani. Prime'ı da hani ne olacak onun prime'ından?
O zaman madem girdik yavaş yavaş bu konulara, biz neden trade deadline'de kimseyi almadık?
Abi şimdi Marcus Morris'i kovladık bayağı. Ama yani Rob Pelinka olarak düşünüyorum ben. Sonuç olarak bu yani NBA GM'lerine baktığımız zaman bu adamlar tüccar aslında. Yani ellerinde birkaç işte sözleşmeli oyuncu var. Bunların performansı işte artıyor veya azalıyor. Sen elindeki o portföyü en iyi şekilde getirmeye çalışıyorsun. Aslında GM'lik olayın özeti bu NBA'de. Marcus Morris şu anda Kyle Kuzma'dan çok daha iyi performans gösteriyor bu yıl özelinde. Sahaya koyabildikleri Lakers'ın ihtiyacını çok daha fazla giderebilecek şeyler. İşte üçlük atar, savunması motive olduğu zaman iyidir. Bir şekilde skor opsiyonudur vesaire. Ama hani Morris'e 15 milyon doları bu sene verdin. Kontratını meşredin falan, onlara geçiyorum ki zaten Danny Green'in takaslanması gerektiği için o takas yaptı gibi duruyor şu anda. Onları geçiyorum. Ama hani mesela Lakers'ın elindeki en iyi takas parçası Kuzma gibi gözüküyordu şu an. Ama hani Kuzma'da baktığın zaman 1,5 milyon dolarla oynayan, önümüzdeki senin de 1,5 milyon doları oynayabilecek olan, ki bu şampiyonluk kovalayan takımlar için önemli bir şey. Yani senin iki tane yıldızın var. Üçüncü, dördüncü oyuncun 1,5 milyon dolar kontratı oynuyor. 12-13 sayı veriyor. Kolay kolay onu takaslama riskine girmezsin. Bu kabul edilebilir bir nokta. Bununla birlikte işte cap oldu biraz düşük kalacak 2021 yazı için. Ki 2021 yazında biz eğer Yanis'le falan ilgilenirsek onunla karşılayabiliyoruz bir şekilde Kuzma'yı tutup. Onları geçiyorum. Kuzma ve Morris'i kafa kafa düşündüğümüz zaman bu sezon özelinde herhalde Morris tercih edilir yani. Ama hani Morris'in sezon 15 numaraları verdim. Önümüzdeki yaz işte Bird hakları olmadığı için tekrar onunla kontrat vermek zorundasın ama salary cap'in için almak zorundasın. Ve hani o kontratı verir misin Morris'e? Şimdi tüm bunları düşününce ben Rob Pelinka'nın direkt Kuzma'yı verip Morris'i almama fikrini açıkçası doğru buluyorum. Çünkü bir tanesi biraz daha uzun vadede senin kullanabileceğin bir aset, diğeri bir yıllık bir aset ve hani direkt takaslanır mı desen doğru takaslanmayabilir. Sonuç olarak hani Marcus Morris de New York Knicks'te bütün eline aldığı topları potaya sallayarak oynayan bir oyuncuydu. Ama hani bu takımın çok önemli ihtiyaçları var. Gerçekten mesela birincisi topu yönlendiren bir oyuncu gerekiyordu bize. Yani LeBron James sahada olmadığı zaman Rondo yok kalıyor ki Rondo yok kalmasa daha iyidir. İkincisi bir şekilde bizim bir kanat savunmasına ihtiyacımız var. Çünkü LeBron şu an elimizde kanat olarak Kawhi Leonard ve Paul George ile eşleşebilecek tek oyuncu belki de. Üçüncüsü de bench'ten getirebileceğim bir skor katkısı lazım sana. Yani Kuzma olmuyor bu. Keşke olsa, o zaman hakikaten Lakers'ın şu anki tablosunu çok daha farklı konuşabilirdik ama şu anda o performansı vermiyor. Onu da konuşalım hatta daha sonra neden vermiyor. Ama bu kadar eksiği varken hani Lakers'ın ısrarla hem takas piyasasında kimseye gelmemek hem de buyout piyasasında kadar geç kalmak benim kafamı ayrıca karıştırıyor. Çünkü yani bakıyorsun mesela Robert Covington'a bir şekilde gidebilir miydik acaba? Çünkü çok bir şey almadı karşılığında Minnesota. İnsan düşünüyor ya da işte ne bileyim Reggie Jackson mesela hani aras ayrı saat farkında çok da olmaz Lex'e demiş ama şu anda mesela Reggie Jackson benim çok da istemeyeceğim bir oyuncu olmaz bu takıma. En kötü skor atan olarak bulunduruz.
J.R. Smith döndürüyoruz basketbola ya abi.
Tabii. Yani tüm bunları düşününce hani ben Pelinka'nın neden bu işe girmediğini anlıyorum. Ama neden bu kadar sessiz kaldığını anlamıyorum. Çünkü şu anda gözüktüğü kadarıyla bizim elimizdeki en iyi opsiyon J.R. Smith hakikaten yani. Ve J.R. Smith bu takımın hangi ihtiyacını karşılayacak dersek elimizde bir şey kalmıyor.
O yüzden Tyler Johnson'ı hasretle bekliyoruz. Peki Clippers, yani bu trade deadline ve buyout piyasasında bizim şampiyonluk rakiplerimiz nasıl çıktı? Hani aramızda bir fark oluşturdular mı ya da açtılar mı? Yoksa hala şampiyonluk 3 takımın ortasında eşit mi duruyor ya da bir 4. takım var mı?
Ya şimdi kağıt üstünde Morris ve Jackson zaten Lakers'ın ihtiyacı olan hamlelerdi diyebiliriz. Çünkü bir tanesi bir numara olarak sana bir şekilde skor bulur. Ne bileyim ya da hani bir şekilde top elindeyken acaba dener. En kötü işte All-Star, pardon, normal sezonun sonuna kadar. İkincisi Marcus Morris zaten Lakers'ın ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Alamadı, o ayrı bir şey. Tüm bunların Clippers'a gitmesi ayrıyeten zaten aradaki makası bir tık daha açıyor. Ki kağıt üstünde bu iki takım arasında şu an Clippers bence favori. Ama kağıt üzerinde gözüktüğü kadar bir fark var mı Lakers'ta Clippers arasında? Yani ben deadline'dan sonra birkaç maçını izledim Clippers'ın. Hani o kadar da yenilmez gibi gözüken bir takım değil bence Clippers. Çünkü birincisi hani Lou Williams ve Harrell ikilisinin o katkısı bu takım arasında tiebreaker olacak gibi gözüküyordu. Evet, Williams ve Herald ikilisi hala şu anda etkili. Fakat savunmadaki eksilerini düşününce, hücumda geçen sene kadar iyi olmamalarını hesaba katıyorum. Çok da bir artı yazıyor mu? Düşünülür. Morris'in takıma tabii ki yani 2-3 maçta katkı vermesini beklemiyoruz aslında ama orada düşünülen şey biraz daha farklı gibi Clippers adına. Çünkü en son işte Doc Rivers yanılmıyorsam Celtics maçında 5 oynattığı kısa sürelerinde Morris'i falan. Yani tüm bunları bir araya topluyorum. Bence iki takım arasındaki fark görüldüğü kadar fazla değil. Ve LeBron James hayatını devirse ben playoff'ta ayrıyeten güveniyorum. Yani şu an hani Clippers'ta kafadan 10 üzerinden 9 veriyorsam Lakers 7.5'dan belki 8 olur. Ama aradaki o fark bir puanlık fark değil bence. Biraz daha az bir farka denk geliyor. Playoff'larda bence her takımın İki takımın da daha doğrusu birbirine karşı artı ve eksi yönleri olacak. Ama hangisi daha ağır basar dersek ben hala bu iki takım arasındaki farkın günlük performansına göre belirleneceğini düşünüyorum.
Vallahi katılıyorum ya. Ben de o kadar fark görmüyorum. Biraz rotasyonda hatta şişirdiğini düşünüyorum Clippers'ın.
Yani bizde mesela az önce dediğim gibi Clippers'ta o yok şu anda. Çünkü Clippers'ın 5'ini saydıysak hani herkes herhalde başlar Kawhi, Paul George, işte Harold'dur, Williams'dır. Ona şimdi Morris eklenir. Çok fazla süre almasına Reggie Jackson eklenir. Okey. Ama bu 5'li 6'lının nasıl oynayacağı ve hani optimum tabloyu bulabilecek mi Doc Rivers bu kadar 30 maçta? Bence soru işareti. Çünkü baktığın zaman Morris'in hücum stili belli. Bunun yanı sıra Leo Williams, Harrell gibi isimlerin hücum stili belli. Tüm bunların yanında Kawhi Leonard ve Paul George da var. Yani bu kadar top yönlendiricinin en azından işte topa hakimiyet duymak isteyen oyuncunun bir arada oynaması ve bunun optimize edilmesi de kolay olmayacaktır bence. Yani tabii ki Lakers şu anki rotasyonuyla eksi de bence Clippers karşısında. Ama Playoff'ta tablo her zaman şu anki gibi gözüktüğü gibi olmuyor. Ben ona güveniyorum biraz açıkçası. Yani yoksa şu an bizim eksiklerimiz bu bayağı kısasında kapatılabilecek gibi değil. ve Clippers'ın da çok işleyebileceği eksikler. Ama biraz şeye kaldık. Hani LeBron'a kaldık gibi duruyor.
O zaman şuraya geleyim. Şimdi yavaş yavaş ligin resmi belli oluyor. Zaten hani oynanan maçların da çoğunu geride bıraktık. Yani en azından biz 53 maçı oynadık. Şimdi önümüzü yani playoff resmine baktığımızda herhalde hem en dar rotasyonla muhtemelen biz oynayacağız. Hem de zaten en yaşlı süperstar bizde LeBron. Her ne kadar sahada onu hiç göstermese de. Bizim playoff resmimizde şu an durum nasıl? Hani bu sabah oynayacağımız, yarın sabah oynayacağımız Grizzlies mesela şu an playoff'a adım atmış gibi duruyor. Bize çok sorun çıkarır mı? Ya da işte tam tersi Clippers 4'e inerse Houston'la ne yapar gibi. Playoff'u nasıl görüyorsun bizim açımızdan?
Şimdi takım olarak bakarsak mesela Memphis ya playoff ilk turunda istersen tecrübesiz bir takımdır. Henüz ham bir takım diyebiliriz şampiyonu kovalayan takımlar karşısında. Oradan hani Dallas'ın 8'e düşme şansı çok fazla yok gibi ama mesela Dallas biraz diyebilir. Çünkü Rick Carlisle'ın her zaman cebinden çıkaracağı bir kart olduğunu biliyoruz. Oklahoma'ya bakıyorum. Oklahoma çok dinençli bir takım ve sahada uygulamaya çalıştığı artılar, basketbolun doğruları biraz günümüzde oynanmaya çalışılan basketbola ters geliyor. Orta mesafeye çok fazla yöneliyorlar ve bunu iyi yönetebiliyorlar. Oklahoma aslında hani şampiyon yani bir işte Rockets'la veya Clippers'la gitsin isterim. Onları beğeni varlar. 3-4-5 kısmı işin biraz değişik olan kısmı. Çünkü 2. Nuggets'la 5. Nuggets arasında 4 kalp var. Ve hani hem Nuggets hem Clippers biraz daha dargalanmaya hazır takımlar. En azından hani loot management olayı çok fazla olmayacaktır ama Clippers'ın da her maçı %100 asıldığını görmüyoruz. Çok sıkışmadıkları sürece. Utah'ın işte potansiyeli belli. Tüm bunları hesaba katarsak 2-5 sorum olarak değişebilir. Ama hani Clippers'ı rakip olarak görüyorum ben şu anda. Üç tane mesela Rockets'a ilk tur gidebilir. Thunder'a gidebilir, MS'e gidebilir. Bunlar benim tercih ettiğim takımlar olur. Clippers'la oynamaları için. Karşısınlarla bir sıkıntı ben çünkü onlar da hamle takımlar ve yok için Anthony Davis karşısında nasıl bir yok olduğunu görünce hani hatta hamı yok etti yok için o son maçta. Ben Nuggets'tan çok fazla korkmuyorum. Özellikle bence burada hani Nuggets bizi yormaz. Jazz yormaz. Rockets'ın 5 kısalı kadrosunda bir şekilde yeneriz. Geçen oynadığımız maç hani çok fazla bir bence gösteriş değil. İki takım arasındaki durumu göstermek için. Mavericks'e zaten bir durumumuz olmayacak gibi. Grizzlies'te ilk turdan gayet iyi takım yani ama şu da var mesela hani şu anda bizim Clippers'la aramızda veya ikinci sırayla aramızda diye 3 galibiyetlik bir fark. İstersek değişebiliriz. İkinci sıraya düşebiliriz. Yani ben mesela Portland'ı bir şekilde 8'e gelirse eğer Portland oynamaktansa 1-8'i 2'ye düşüp mesela işte tercih eder miyim? Veya oraya işte Thunder'dan bir şekilde tercih eder miyim? Orası da var.
Vallahi her takım yani doğuda da bayağı enteresan takımlar var da batıda her takımın çok keskin bir artısı var. O yüzden merakla bekliyorum ben de. Her takım her takımı yoracak gibi geliyor. Hocam o zaman bir fikstür diyelim mi ya? Ne zamandır Olur demiyoruz. Abi. Bu sabah, pardon cumartesi sabahmış. Keyfim kaçtı şimdi. Lakers Grizzlies içerideyiz. Sonra pazar günü derbilerin derbisi. El Clasico Lakers Celtics. Back to back'i buna mı denk getirdiniz ya pis herifler? Sonra içeride, o 3 maç içerideyiz. Pelicans'la oynuyoruz. Sonra gidiyoruz Warriors deplasmanına. Ondan sonra Memphis deplasmanı. Bu herhalde iki maçı da iki maçtan birini alırsa Memphis playoff açısından önemli avantaj yakalar. Sonra Pelicans deplasmanıyız. Sonra içeride 76ers ki gerçekten oynamayı çok istiyoruz onlarla. Sonra bir Bucks geliyor. Bucks'ı ağırlayacağız. Mart'ın 7'sinde zaten biz programımızı yapmış oluruz. Brom çok tatlı bir fikstür bu ya.
Ya zaten Batı'da galiba playoff takımları arasında en kolay ikinci.
Hatlardan kaynaklanan bir problem. Fikstürdeyiz, sendeyiz bro.
Ya fikstür bizim batıda playoff takımları arasında en kolay ikinci fikstür olması gerekiyor. Dolayısıyla hani biz playoff'a kadar tıngır mıngır ilerleyeceğiz. Bu arada Boston Celtics de herhalde Kobe'nin anmasına katılmak için şeyini değiştirmiş. Batı turu takvimini değiştirmiş. Onlar da katılacak gibi anmaya. Hakikaten El Clasico olacak 23'ünde. Bayağı da duygusal olabilir belki Tatum'un ne kadar Kobe fan olduğunu falan bildiğimiz için. Onun dışında yani iki Memphis'i de çözeriz gibi geliyor. Golden State'i çözeriz. Bayağı güzel fikstürmüş aslında.
Aslında şu çok
LeBron
güzel.
bayılamış acaba.
7 Mart Lakers Bucks, 8 Mart Clippers Lakers.
Bizim o 8 Mart'taki şey değil mi Clippers'la? Ertelenen maç mı acaba?
Muhtemelen.
Onun dışında bir maçımız daha vardı ama büyük ihtimalle 4. maçtır.
Clippers
Bu
bakalım.
Clippers-Lakers maçı da bayağı bizim Trabzon-Malatya maçına döndü. Ne zaman oynanacak belli değilmiş.
Şu an bir tane gözüküyor fikstürde. Herhalde onu koymamışlar.
Koymamışlar daha yok. Ama yani artık orada takımdan bir şeyler bekleme zamanı yani. Hani
Aynen.
playoff, LeBron'u görmemiz gerekiyor orada.
Aynen.
Bizim şansımıza bir de hem Houston hem Clippers'la toplam 4 maçımız var. Yani kendimizi deneyebiliriz aslında 30 maçın içerisinde. Yoksa mesela Spurs'la falan içeride kapattık biliyorsun şeyi, 4 maçı. Dallas'la falan haftada bir maç yapıyorduk. Şu an şey öyle değil yani. Houston ve Clippers karşısında bayağı bir kendimizi denememiz gerekiyor. Hatta Celtics ve Sixers karşısında da.
O zaman sorulara zıplıyorum.
Oluyor abi.
İlk sorumuz nereden gelmiş? Özgür Bulut Akanay'dan gelmiş. Cousins sizce tam olarak ne zaman döner? Playoff'a yetişir mi? Dönüşü o eğer sağlıklı olursa bize buyout piyasasından ya da deadline'dan Marcus Morris gibi tüm etkin eklemelerden daha etkili olur mu diye sormuş.
Şöyle şimdi Kobe Bryant'ın bir tane doktoru vardı. Şu an Lakers'ın takım doktoru. İsmini hatırlayamadım. O ilgileniyor takımla bayağı. Ve DeMarcus Cousins'ın da playoff'tan önce sağlığa dönebileceğini yanılmıyorsam söyledi. Ama yani Cousins'ın son 3 yılının 2,5'u falan sakat geçtiği için bu saatten sonra hani Cousins'tan sıfır bekleyip hani ne çıkarsa bahtımıza diye düşünmemiz gerekiyor. Yoksa tabii ki Cousins'ın en az Prime Cousins'ın 170 ile falan dönse zaten Lakers de 3 adım falan ileri atar. Onun hiç hesaba bile katmaya gerek yok. Ama hani Cousins'tan bu sene için çok bir şey beklememek gerekiyor. Bence Cousins'ın hatta kariyeri de bu saatten sonra 150'sini falan anca görür. Onunla görürse şükretsin yani. Yani cevabını verelim. Cousins playoff'tan dönecek gibi gözüküyor. Ama büyük ihtimalle çok bir şey almayız gibi kendisinden. Dwight Howard yine sözlerini alır. Çok anormal bir performans değişikliği görmezsek Cousins'tan.
Hem gergeden hem Seyfo neden gergeden güzelmiş. Neden buyout'tan kimseyi alamadı Lakers diye sormuş. Onu konuştuk zaten.
Ya Lakers'ın bu arada kimseyle ismi çıkmadı nedense. Yani ilgilenip olmayan bir Collison vardı yanılmıyorsam. O da hakikaten yahu şey şahidiymiş. Herif dönmedi yani.
Hocam bu nasıl bir şahitlik? 2 yıldır bitmiyor ya.
Şey oldu. We are all witnesses diye bir reklam vardı ya LeBron'un. Collison gibi oldu da. Hakikaten yani bir onun ismimiz anıldı. Başka isim yoktu. Var mıydı? Aklıma gelmiyor yani. Lakers'ın kovaladığı Reggie Jackson olabilir deniyordu ama
Ben şeyi bir
ilgilendiğimiz
kere
kimse
görmüştüm.
çıkmadı.
OKC'nin gardı o Alman çocuk Schröder.
Yok buyout'tan biz kimseyi kovalamadık. Şurada öyle biz takaslamak
Ha,
istemiştik de
aynen.
buyout piyasasında yok yani. Ve çok gereksiz bir sessizlik var. Hani çünkü şöyle bir şey olur. Mesela şu anda hani Pelinka mesela bir takımda şu an kontratlı bir oyuncu düşürmeye çalışıyorsa ona eyvallah derim. O. Tamam da yani J.R. Smith ve Donovan Waiters'tan çok da isimler düştü piyasaya ve alınmadık yani. O rahatsız edici.
Aynen enteresan. Sofyan Segoli'nin de sorusu benzer. Onu da geçiyorum. Musu sormuş. Danny Green sezon başlarken belki de en güvenilen isimlerdendi. Bu düşük şut yüzdesi ve form grafiğinin temel nedeni sizce nedir diye sormuş.
Şimdi Danny Green birincisi ritim şutörü. Yani Spurs'ta da öyleydi, Toronto'da da öyleydi. Bu takımlar genelde yarı sahacılarını hızlı oynamayı seven, topu çok durdurmayan takımlar. Bunun aksine Lakers'ın şu anki görüntüsü ise daha çok hani top LeBron ve Davis odaklı ellerde dursun, onlar üzerinden hücum yaratalım. Böyle olunca Green ne perdeden çıkabiliyor ne işte ritim bulabiliyor. Sadece köşede eline gelen topları sokmaya çalışıyor. Olmuyor yani. Hatta Lakers'ın bu şeyi var. İşte Clippers, Bucks vesaire takımlara karşı galibiyet alamadığı bir seri var. Açtım baktım yani istatistikleri nedir diye. %25 ile 30 ile üçlük sokuyor bu takımlara karşı. Dolayısıyla biz Green'in hem savunmada hem de üçlük konusunda özellikle bayağı bir katkı vermesini beklemiştik. İkisinde de ben %100 katkı alabiliyor muyuz diye sorsan alamıyoruz derim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela Dwight Howard bir rol oyuncusu. Dwight Howard'dan ne beklersin? Rebound çeksin. Pot altında kimseyi sokmasın. Bir tane pota civarında bitirici olsun. Alley-oop'ları bitirsin vesaire. Üzerine bir tane %55-60 faal atarsa tamam bal kaymak dersin. Dwight Howard rol oyuncusu olarak bu rollerini yapıyor aslında. Görevleri bundan sonra bunları uygulayabilen bir oyuncu Dwight Howard şu anda. O yüzden biz ondan %100 katkı alıyoruz. Ama hani Danny Green 15 milyon dolarlık bir oyuncu, şutu güvenilir mi şu an değil. Umarım playoff'ta da değişir. Çünkü tecrübeli bir oyuncudur. Şu an şutuna güvenemiyorsun, savunmasına güvenemiyorsun. Zaman zaman sahada kalamıyor Danny Green. Hiçbir şey yapamadığı için. Yani çoğu zaman Avery Bradley ile bitirmeyi tercih ettiğimiz maçları. Yani sorunlar bunlar gibi gözüküyor Green açısından. Değişir mi tablo? Ben çok mutlu değilim. Playoff'lara kadar bu şekilde devam edecektir. Playoff'larda umarım değişir. Yoksa hani o da bizim potansiyelimizi düşürür. Ben şeye düşündüm en son yani hani Reddick'le Green'i kafa kafaya takaslayıp hani pik mi çıksak gibisinden hani kabul edilebilir mi diye düşündüm. O kadar verimsiz oynuyor yani. Hani savunmada en azından bir şekilde rakibin karşılaştırılmasını bekliyorsun. Ben Simmons'ı falan tabii ki cüs olarak savunamaz ama insan bir rahatsız eder yani. Şutu yok, bir şey yok. Green şu an hani benim beklediğim performansın bayağı altında gözüküyor.
Katılıyorum. Devam ediyorum. Carlos Delfino sormuş. Takımın genel manada iyi gidiyor ve LeBron üst düzey savunma yapmıyor olmasına rağmen. Kralın şut yüzdesinin özellikle üç sayı pek istenilen seviyede olmaması sizce de ciddi soru işareti değil mi demiş.
Ya şimdi bu üçlük konusunda özellikle yıldızların bu üçlük oranları konusunda bence genel bir şey var. İllüzyon var. Ona birkaç soru daha geldiği için söylüyorum bunu. LeBron James o 3 sayılar atmak zorunda. Çünkü bu adam hani 80 maçın tamamında 10 defa 15 defa potaya gidemez. Bazı topları bilerek sallıyor hatta. 3 sayı civarın işte çizgisinin 10 metre gerisinden falan sallıyor. Dolayısıyla LeBron hani bu şutları sokamıyor diye ona kızılmaz. Bunları atması gerekiyor. Atıyor. Sokarsa tamamdır. Amen deriz. Sokamıyorsa canın sağ olsun diyeceğiz bu saatten sonra LeBron'a. Hani bu adam 35 yaşında ve hani maç kaçırmadan oynuyor. Çoğu yıldızın aksine. Şeyi burada hani konuşabiliriz belki. LeBron'un özellikle crunch time'da contender takımlara karşı potaya çok gidemediğini görüyoruz. Onu konuşabiliriz belki. O da aslında biraz Lakers'ın sahada kaldığı beşlerle ilgili maçın sonlarında. Çünkü mesela hani Dwight Howard ve Anthony Davis aynı anda sahadayken LeBron'un potaya gitmesini çok bekleyemiyorsun. Çok kalabalık oluyor çünkü içerisi. LeBron'u optimal seviyede potaya götürebilmek için de etrafında şutör dizmek gerekiyor. Yani Danny Green, Kuzma vesaire bunlar bu şekilde oynadığı müddetçe biz daha ziyade Davis post-up'larını görmeye alışırız. Çünkü hani bir şekilde rakibi açamayınca LeBron'u pota götürmenin bir anlamı da kalmıyor. Ha burada şu var, Anthony Davis'in hani maç sonlarında post-up'ları üzerinden biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Ve bu da Clippers'a ve işte Bucks'a karşı falan çok çalışmıyor. Çünkü çok temposuz oynuyoruz. Bu problem kendi özelinde çözülmesi gereken bir problem All-Star'a, playoff'a kadar. Ama hani bu LeBron'un üzerinden okunabilecek bir problem mi? Değil. LeBron bu problemin bir parçası sadece. Ve en iyi de bunu LeBron biliyordur yani. Bunlar şu an hani LeBron James'in üçlük yüzdesi üzerine çok daha endişelenmeye gerek yok. Bunlar zaten LeBron tarafında defalarca düşünülmüş bu sezon üzerinde. Bir şekilde o kendini idare edecek seviyede oynuyordur yani. Onu çok kafaya takmaya gerek yok.
O zaman son iki sorumuz. Birini soruyorum. Yine Carlos Delfino sormuş. Anthony Davis'in playoff tecrübesinin düşük olduğu malum ve bunun Lakers için bu sezon özelinde ciddi problem yaratacağını düşünüyor musunuz? Ya LeBron varken yaratmaz ya.
Ya bir de playoff tecrübesi konusunda ben biraz yani şeyim. Çok inanmıyorum öyle bir tecrübenin var olduğuna. Çünkü oynayan oynuyor yani. Anthony Davis de sahada performansını gösterdikten sonra playoff falan çok fark etmeyecek. Aynen. Fark etmez bence.
Top aynı top. Pota aynı pota ya. Yani.
Delfino'yu ben çok severdim ya.
Carlos Delfino değil mi? Aynen aynen.
Şutu kardeşim.
Şey sanki playoff basketbolunun farkı hani biraz daha temponun düşmesi ve biraz daha oyunculara çalışılması yani rakiplere çalışılması. Davis hem üzerine çalışılabilecek bir oyuncu değil. Herif anormal. Hem de temponun düşmesi onu çok çok da kötü etkilemez. Dolayısıyla pek sanmıyorum.
Şarkı şöyle koyayım ben. Şöyle bir şarkı koyayım. Anthony Davis'in şeyini gördük def olarak. Çok kötü bir karar verici. Yani topu ben hani maç sonunda vesaire Anthony Davis'in eline bırakmak isterim açıkçası. Bitirici olsun evet. Ama mesela orta mesafeye topu eline aldığı zaman ilk hareketle rakibi geçemeyince orta mesafeye mi kalayım, fedeveye mi kalayım çok fazla düşünüyor. Ne zaman pas vereceği konusunda soru işaretleri bir tık oluyor kafasında genelde. Ve ikili tıkıştırmaya gelindiği zaman boş adamı görmek konusunda hani Anthony Davis kalitesindeki bir oyuncuya göre bir tık yavaşlayabiliriz. Bunlar ayrı problemler. Playoff tecrübesi üzerinden okunamaz. Ama hani Anthony Davis'in karar vericiliğini üzerine düşmemiz gerekiyor bence bir süre daha.
Son soruya geçiyorum. Hatta kim sormuş? Ezberlemiştim, unuttum. Emmanuel Kulyo sormuş. Buyout hamlesi gelirse kimden vazgeçilir?
Aa, güzel soru. Açalım kadroyu. Kimden vazgeçilir? Troy Daniels'dır herhalde ya.
Muhtemelen.
Çünkü Quinn Cook'un falan hem LeBron hem Davis'le falan bayağı arkadaşlığı var. Zannetmiyorum, ondan çıkalım. Jared Dudley abimiz her zaman sahaya atabileceğin adem büyük. Takım adem büyüğü gibi bu arada hakikaten Dudley'a.
Takıma abilik yapan.
Bu saatte Antetokounmpo'yu falan tutarız takımda. Zaten abisiyle buluşacak bizi de. Bakıyorum. Aynen, Troy Daniels'ın büyük ihtimalle.
Dedik ve soruları da bitirdik. Bakayım ne kadar sürmüş podcast. 50 dakikada çok iyi toparladık ya.
Tam tadında olmuş.
Brom, ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin bir şey?
İyilik abi böyle. Hayır, iyi bence. Eklenecek bir şey yok daha.
Şimdiden
2-0 olmuş, spor ekleyelim ya.
Öyle
45 mi? 45'teymiş Başakşehir.
Ben Fenerbahçe Real Madrid maçına daha çok daldım. Onlar da bir 20'ye yatıyorlar, bir 9'a 8'e indiriyorlar farkı. Çok garip. Şey Wesley Snyder gibi maç. O da hani bir gün 300 kilo alır, ikinci gün kaslı fotoğraf atardı ya, öyle şişip şişip iniyor
abi, maç. Snyder'ı son halinde görmüşsündür. Ne olmuş öyle ya?
Hocam.
Kral.
Hocam alkol çok sıkıntılı bir şey. Alkole aman düşmemek lazım.
Onun tek problemi de alkol değil galiba ama.
Yani olabilir.
Onu artık Tottenham mestilerde size bırakıyorum abi.
Aynen.
kıyıcı başlıyormuş falan.
Oo, kıyıcı yapar şovunu ya oralarda. O zaman yavaş yavaş kapatıyoruz. Dinleyen, soru soran, ilgi gösteren herkese çok teşekkürler. Mart ayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.